Ayrım 27. Bir serçe düştü. Wilbur Smith. Sayfa 228. Dunkter Castle gemisi motorlarının sarsıntısından titreye titreye güneye doğru ilerliyordu. Yıldızlı bir geceydi. General durup güney göklerine baktı. Nice yıldızın arasında haç gibi parlayan güney yıldızına dikti gözlerini. Gök dediğim böyle olur diye söylendi. Ben o kuzey göklerine hiçbir zaman alışamadım. Sanki evren parçalanmış, doğanın planları anarşiye sürüklenmiş gibi bir şey. Güverte parmaklığına yaslandılar, aynı sulardan çıkıp yükselişini seyrettiler. General altın saatini yelek cebinden çekti, omurdandı. Gece yarısının 21 dakika geçmiş. Ay bu gece zamanını şaşırmadı. Mark bu küçük espriye gülümsedi. Generalin her gün güneşin ve ayın doğuş batış saatlerini öğrenmek için almanağına dikkatle baktığını bilirdi. Adamın enerjisi müthiş bir şeydi doğrusu. Daha birkaç dakika öncesine kadar çalışmışlardı. Mark kamerayı dolduran pro dumanlarından sersem gibiydi. ''Sean Courtney bugün galiba fazlaya kaçırdım evlat.'' dedi. Sanki onun düşüncelerini okumuştu. Ama masa dağına varmadan işleri toparlamak istedim. ''Sağ ol Mark. Sen artık inip dans edenlere katılsana.'' Mark güverteden alt katta dönen çiftlere baktı. Geminin orkestrası bir Strauss varsi tutturmuştu. Kadınların etekleri uçuyor, çiçeklerin taç yaprakları gibi açılıyor, gülüşme sesleri müziğe katılıp havayı dolduruyordu. Mark kalabalığın arasında Storm Courtney'i çabucak gördü. Kendine özgü zarafeti, insanın onu hemen görebilmesini sağlıyordu. Vals yaparken ışıklar siyah saçlarında pırıl pırıl yansımaktaydı. Çıplak omuzları altın rengine dönüşmüştü. Mark bir sigara yaktı, parmaklığı abanarak onu seyretti. Sessizliklerde, ıssız yerlerde asla içinde yalnızlık duymaması garipti. Oysa burada bu müziğin, bu neşeli seslerin arasında kendini korkunç biçimde yalnız hissediyordu. Generalin onu aşağıya inip dansa katılmasını önermesi, farkında olmaksızın yapılmış zalim bir hareketti. Birbirlerini çocukluklarından beri tanıyan bu zengin gençler arasında asla yer bulamazdı kendine. Birbirlerine tutunan, bir cephe oluşturan, yabancıyı aralarına asla sokmayan insanlardı bunlar. Hele de gerekli niteliklere ve sosyal sınıfa uymayanları. Aşağıya inip Storm Courtney'i dansa kaldırırken gözünün önüne getirdi kendine. Babasının sekreteri tarafından dansa davet edilmek onu ne kadar küçük düşürürdü kim bilir. Arkadaşları birbirine dürter fısıldaşırlardı. Sonra küçümseyici sorular. ''Gerçekten mektupları mı daktile ediyorsun arkadaş?'' Düşünürken bile yanaklarının öfkeden kızardığını hissetti. Parmaklığın orada yarım saat kadar daha oyalandı. Storm'a baktıkça mutlu oluyor, onu dansa kaldıran her kavalyesinden nefret ediyordu. Solunda kamerasına indiği zaman da uyuyamadı. Marion Littlejohn'a bir mektup yazdı. Kendini ona karşı ılık duygularla dolu buldu yazarken. Aylardır kendini böyle hissetmemişti. Mario'nun içtenliği, sevgisinin gerçekliği çok değerli şeylerdi. Mektubunda yola çıkmalarından az önce Mario'nun Durban'ı ziyaretine de değindi. General çok anlayışlı davranmış, ikisi iki gün boyunca uzun saatleri birlikte geçirebilmişlerdi. Mark'ın evinde fiziksel beraberliği ikinci kez denediklerinde durum birincisinden bile daha başarısız olmuştu. Ama Mark'ın nişanı bozmasına fırsat olmamıştı. Zaten olsa da Mark'ın içi götürmezdi böyle bir şeyi. Sonunda kızı Ladybrook trenine bindiğinde rahatladığını hissediyordu. Ama şu anda birbirlerinden uzak oluşları ve Mark'ın yalnızlık çekiyor olması ona olan duygularını yeniden canlandırıyordu. Gerçek bir sevgi ve içtenlikle yazdı mektubunu, zarfı kapatıp mühürledi ama hala uykusu yoktu. Geminin kütüphanesinde bir roman bulmuş, ikinci kez okuyordu. Bir adamla bir köpeğin serüvenleriydi. Afrika'nın kırsal alanlarını, yaban hayvanlarını büyük bir sevgiyle anlatıyordu. O sırada kamerasının kapısına hafifçe vurulduğunu duydu. ''Ah Mark, ne olur izin ver de birkaç dakika burada saklanayım.'' Irene Loichers onu itip odaya daldı. Mark'ın itiraz etmesine fırsat bile tanımadı. Sonra emretti. ''Çabuk kapıyı kilitle.'' Sesinin tonu Mark'ın hemen denileni yapmasına neden oldu. Ama kapıyı kilitleyip arkasını döndüğünde içi kuşkularla doldu. İren içki içmişti. Yanaklarındaki bu kırmızılığın hepsi allık olamazdı. Gözleri pırıl pırıl parlıyor, kahkaha attığı zaman sesi gereğinden yüksek çınlıyordu. ''Ne oldu?'' diye sordu Mark. ''Ah hayatım, çok kaygılandım. Bu Charlie Eastman beni iyice rahatsız ediyor. Kamerama dönmeye korkuyorum inan ki.'' Mark, ''ben onunla konuşayım.'' diye öneride bulundu ama İren onu hemen durdurdu. ''Yo, sahne yaratma, Charlie için değmez.'' Tüylü etolünü omzuna doğru çekip ayarladı. ''Ben biraz burada oturayım yeter, izin verirsen.'' Elbisesi tül gibi ince bir kumaştan ve kat kattı. O kıpırdadıkça çevresinde bulut gibi uçuşuyordu. Omuzları çıplak, yakası göğüslerini dışarı fırlatacak kadar açıktı. Göğüsleri çok yuvarlak, düzgün, beyaz ve aralarındaki ayrık çok derindi. ''İzin veriyor musun?'' diye sorarken Mark'ın nereye bakmakta olduğunun farkındaydı. Mark hemen bakışını onun gözlerine çevirdi. İren yanıtı beklerken bir sabırsızlık hareketi yaptı. Ruju kıpkırmızı ve parlaktı. Dudaklarına olgun meyve gibi bir hava veriyordu. Mark bu kameradan çıkması gerektiğinin farkındaydı. Tehlikede olduğunu biliyordu. Ne kadar kolay mahvolabileceğini de biliyordu. İren'in ailesinin ne kadar nüfuzlu olduğunu da, kızın ne kadar hafif ve aşağılık olabileceğini de, ama yalnızlık çekiyordu, acı duyacak kadar yalnızdı. ''Elbette kalabilirsin.'' dedi. İren gözlerini indirdi, pembe dilini dudakları üzerinde dolaştırdı. ''Bir içkin var mı hayatım?'' ''Yok, üzgünüm.'' ''Üzgünüm deme, asla deme.'' Kız ona doğru döndüğünde soluğundaki alkol kokusunu aldı. Kötü gelmiyordu. Parfümüyle birleşmiş baharat gibi bir karışım olmuştu. Bak dedi İren. Gümüş gece çantasını kaldırmış gösteriyordu. Her şeyi olan hazırlıklı bir kız. Çantadan üzeri mücevher kakmalı küçük bir şişe çıkardı. İnsanın ihtiyaç duyacağı her şey diye tekrarladı. Dudaklarını tahrik edici biçimde araladı. Gel de sana tattırayım. Sesi boğuk bir fısıltıya dönüşmüştü. Sonra güldü. Mavi tunayı hafif mırıldanarak vals yapar gibi döndü. Etekleri oyluklarına kadar açıldı. İpeklerin sarıldığı bacakları yumuşak ışıkla parıldadı. İren kendini Mark'ın yatağına attı. Etekler balon gibi havalandı. Sonra çok yukarıya düştü. Mark siyah jartiyerin işlemeli lastiklerini görebiliyordu. ''Gel Mark'i, gel de bir yudum içki iç.'' Yatakta kendi yanında kalan yere pat pat vurdu. Sonra kıpırdanıp kalçasını yana kaydırdı, ona yer açtı. Etekler bu hareketle daha da yukarı sıvandı. Külotunun bacakları arasında kalan kısmı gözüktü. Kumaşı öyle inceydi ki içinden altın rengi tüyler belli oluyordu. Mark içinde bir şeyin çatlayıp yarıldığını duydu. Bir saniye boyunca olabilecekleri düşündü. Kendini ahlaklı ve güvenli yola geri döndürmeye savaştı. Ama aslında olacakları biliyordu. O karar daha kıza kalabilirsin dediği anda verilmişti. ''Gel Mark.'' Şişeyi elinde yem gibi tutuyordu. Şişeden yansıyan ışıklar Mark'ın gözünü aldı. O anda deminki çatlak yarıldı, tüm karşı durma çabaları bir yana süpürüldü, patlayan barajdan boşalan sular gibi bir ihtiras sardı genç adamı. İren bunu anladı, gözlerinde zafer ışıkları oynaştı. Yatakta onu küçük bir hayvan çığlığıyla karşıladı. İnce solgun kolları şaşırtıcı bir güçle Mark'ın boynuna dolandı. Ufak tefek, çevik ve istekli, üstelik de Elena MacDonald kadar becerikliydi ama ikisi arasında çok fark vardı. Gençliği İren'e bir tazelik ve tatlılık veriyordu. Teninde pürüzsüz bir parlaklık vardı. Renginin beyazlığı onu daha da etkili yapıyordu. Bir askısını omzundan kaydırıp çıkardı. Parlak göğüslerinden biri elbisenin üzerine fırladı. Onu Mark'a sunarken kızın boğazından bir kedinin mırlaması gibi sesler çıktı. Mark'ın soluğu boğazına tıkandı. Göğüs porselen gibi bembeyazdı. Bu incecik vücuda göre fazla iriydi ama sert ve dikti. Dokununca geri tepiyordu. Meme başı ufacık oraya oturtulmuş bir mücevher gibiydi, açık pembe. Helena'nın siyah çevresi tüylerle süslü fırlak meme başlarını hatırladı. ''Dur Mark, dur!'' diye güldü kız soluk soluğa. Ayağa kalkıp tüylü etolini elbisesinin üzerinden kaydırdı, yere düşürdü. İç çamaşırlarını ayak bileklerine kadar itti, bir tekmeyle fırlatıp kendinden uzaklaştırdı. Ellerini yavaşça başının üzerine kaldırdı, dans eder gibi döndü. ''Evet mi?'' diye sordu. ''Evet!'' diye soludu Mark, ''hem de nasıl evet!'' Vücudu tüysüz ve düzgündü. Bir tek göbeğinin altındaki o açık kızıl gür tüyler vardı. Memeleri dimdik, küstah biçimliydi. İren tekrar ona yaklaştı, üzerine diz çöktü. İşte diye fısıldadı, aferin sana. Bir yandan elleri pek meşguldü. Tokalar, düğmeler açılıyor, yoklamalar, aramalar başlıyordu. Sonunda onun da soluğu boğazına tıkandı. Ah Mark, harika çocuk, hem de kendi başına. ''Yoo'' diye güldü Mark, ''biraz yardım aldım.'' ''Çok daha fazlasını da alacaksın.'' diye vaatte bulundu İren. Yumuşak altın buklelerle çevrili başını onun üzerine doğru eğdi. ''Tanrım'' diye inledi Mark. Ağzı sıcacıktı çünkü, sıcacık ve derin. İren Loichers tek papucun elinde taşıyor, tüy etolü ardından yerde sürükleniyordu. Bukleli sarı saçları kabarık, göz altlarında boyaları dağılmış, ağzının biçimi bulaşan rujlardan kesinliğini kaybetmişti. Dudakları şiş şişti. ''Tanrım'' diye fısıldadı, ''başım hala dönüyor.'' Kıkır kıkır güldü, geminin sallantılarıyla sağa sola yalpalayarak ilerledi. Sonra omzundan kaymış olan askıyı çekip yerine yerleştirdi. Uzun koridorda İren'in arkasında bir yerden tabak ve fincan sesleri duyuldu. İren şaşırarak arkasına baktı. Beyaz ceketli kamarotlardan biri bir servis arabasını ona doğru iterek yaklaştırıyordu. Kahvaltı servisi başlamış, kendisi saatin hiç farkına varmamıştı. İren kamarotun sinsi ve bilmiş gülümsemesine aldırmadan ilerledi. Storm Courtney'in kapısına vardı. Elindeki papucun topuğuyla da kapıya vurdu. Kapı ancak yarım dakika boyunca vurduktan sonra açıldı. Storm aralıktan ona baktı. Sabahlığını omzuna atmıştı. Koyu renk iri gözleri uykulu uykulu bakıyordu. ''İren, deli misin?'' diye sordu. ''Sabahın körü.'' Sonra İren'in kılığını fark etti. Soluğundaki kokuyu aldı. ''Neredeydin sen?'' diye sordu. İren kapının kanadını itti. Eşikte takılıp tökezledi. ''Sarhoşsun'' diye suçladı onu Storm. Arkadaşı girdikten sonra kapıyı kapadı. ''Değilim.'' İren başını iki yana sallıyordu. ''İçki değil, zevk.'' ''Neredeydin?'' diye sordu Storm tekrar. ''Saatler önce yattığını sanıyordum.'' ''Aya uçtum.'' dedi İren dramatik bir sesle. ''Yıldızlar arasında yalın ayak koşturdum. Kartal kanatlarına binip dağların doruklarını dolaştım.'' Storm güldü, artık iyice uyanmıştı. Giyimsizken bile İren'in asla olamayacağı kadar güzeldi. Öyle zarif, öyle tatlıydı ki İren ondan bir kere daha nefret etti. O anın tadını çıkarmaya çalıştı, sözü uzatıp zevklendi. Storm da durumu kavramıştı. ''Neredeydin çılgın melek? Anlat her şeyi.'' ''Cennetin kapısından girdim, var olan kıtanın yasak topraklarında dolaştım.'' İren'in gülümseme ifadesi keskinleşti, intikamcı mikrop saçan bir havaya dönüştü. ''Kısacası hayatım, Mark Anders üzerimde lastik bir top gibi zıpladı durdu.'' Storm'un yüzünde o anda beliren ifade ona ömründe tatmadığı kadar büyük bir zevk verdi. Ocak ayının 3. günü Madenciler Odası sendikanızla yaptığı statükoyu koruma anlaşmasını bilerek yırtmış bulunuyor. Anlaşmayı yırtıp 1000 parça etmiş, işçilerin suratına atmış bulunuyor. Fergus MacDonald kontrol altında tutmayı başardı. Buz gibi bir öfkeyle konuşuyor. Sesi koca salonun her köşesinde çınlıyor. Arka sıralarda ellerinde kese kağıdı içinde içki şişeleriyle gelmiş olanları bile yerine mıhlamış bulunuyordu. Olanca dikkatleriyle dinliyorlardı onlar da. İri yarı Harry Fisher platformun üzerinde onun yanında oturuyordu. Başını yavaşça çevirip konuşmacısını tarttı, ölçtü, suratı asıktı. Normal zamanda dikkati çekmeyen bir tipti. Göbeği çirkin biçimde sarkmaya başlamıştı. Ucuza aldığı üstüne uymayan elbiseleri buruş buruş, gömleğinin yakası tirfillenmiş, kravatı yağ lekeliydi. Saçları seyrelmeye başlamış, tepesini büsbütün dazlak bırakmıştı. Suratında madenlerin yıllardan beri yerleşmiş kiri ve solgunluğu vardı. Ama kızıl bayrağın altında söz söylemeye kalktığı anda cüssesi irileşiyor, inanılmaz bir fiziksel etki alanı oluyordu. "Kardeşler," sesini tekrar yükseltti. "Noel tatilinden sonra madenler tekrar açıldığında 2000 üyemiz kendini işsiz buldu. Sokağa atıldı, eskimiş, işe yaramaz çizmeler gibi." Salon homurdandı, inledi. Bu ses sıcak bir yaz günü arı kovanından yükselen uyarı sesine benziyordu. Binlerce vücudun sıkı sıkı yan yana hareketsiz oturması her hareketten daha tehlikeliydi. "Kardeşler," Fergus ellerini hipnotize edici bir hareketle yukarıya kaldırdı. "Kardeşler, bu ayın sonundan başlayarak bundan sonraki her ay düzenli olarak devam edecek yeni bir uygulamayla 600 kardeşimiz." Durakladı, kelimeleri tükürür gibi söyledi. "Siperden atılacak." Bu onlara tokat gibi etki yaptı. Sessizlik bir süre uzadı. Sonunda arkalarda "Hayır kardeşler, hayır" diye bir ses yükseldi. O zaman hepsi kükrediler. Fırtınalı bir günde kıyının kayalarına çarpan dalgaları gibi bir gürültü koptu. Fergus kükremelerine izin verdi. Baş parmaklarını buruşuk yeleğinin kol oyuklarına takıp onları izledi. Etkisinin büyüklüğüyle kendinden geçiyordu. Onların tepkisinin gücünü ölçtü. Tam tepki yavaşlayacağı sırada iki elini havaya kaldırdı. Salon bir anda yeniden sessizleşti. "Kardeşler, siyah adamın gündeliğinin iki şilin iki peni olduğunu biliyor musunuz?" Bu sözü sindirmeleri için onlara biraz süre tanıdı ama fazla uzatmadan devam etti. Mantıklı bir soru sordu. "İşten çıkarılan 2000 kardeşimizin yerini kimler alacak? Bu ayın, öbür ayın, daha öbür ayın sonunda onlara katılacak olan 600 kişinin işine kimler geçecek? Sizin işinize kim girecek?" Parmağıyla tek tek insanları gösteriyordu. Suçlayan savcı parmağı gibi. "Ya sizin? Ya sizin? Çocuklarınızın ağzından yiyeceklerini kim çalacak?" Tiyatro sahnesindeymiş gibi poz alıp yanıt bekledi. Başını hafif yana eğdi, onlara gülümsedi. "Kardeşler, kim olacak? Söyleyeyim size. İki şilin iki peniye it gibi çalıştırılacak olan kara derililer." Hepsi birden ayağa fırladılar. Sağda solda birkaç sıra devrildi. Sesler öfkeli aslan kükremelerine dönüştü. Yumruklar sıkıldı, havaya savruldu. "Hayır kardeşler, hayır." Çizmeli ayaklar yerlere tempolu olarak vuruyor. Yumruklar havaya savruluyor. Kükremeler sürüyordu. Fergus MacDonald birden oturdu. Harry Fisher onu için için kutladı. Kendisi ayağa kalkarken ayı gibi pençesiyle onun omzunu sıktı. "Yöneticiniz, sendikamızın tüm üyelerinin genel bir greve gitmesini öneriyor. Şimdi bunu sizlerin oyunuza sunuyorum." "Evet" diyenler lütfen. Sesi bin sesin arasında boğuldu. "Dışarı kardeşler, çıkıyoruz, dışarı, dışarı." Fergus oturduğu yerde eğildi, panel masasının ucuna doğru baktı. Elena'nın esmer başı tutanak defterinin üzerine eğilmişti. Bakışı sezdi, başını kaldırdı. Yüzündeki ifade çılgın bir zevkle parıldıyordu. Bakışlarında Fergus'un yalnızca böyle anlarda görebildiği bir hayranlık vardı. Harry Fisher ona bir keresinde kadınlar için en güçlü afrodizyak kudrettir demişti. Vücudu ne kadar gösterişsiz, yüzü ne kadar çirkin olursa olsun kudret erkeği dayanılmaz kılar. Bin göğüsten yükselen seslerin, yere vuran ayakların, kükremelerin arasında Fergus tekrar ayağa kalktı. "Maden sahibi patronlar bize meydan okudu, yöneticinize hakaret etti. Genel greve gidemeyeceğimizi, güçsüz ve zayıf olduğumuzu söylediler. Göstereceğiz onlara kardeşler." Kalabalığın böğürmeleri yine yükseldi, herkes yine ayağa fırladı. Fergus onları bir dakika sonra tekrar susturdu. "Önce kalleşlerin üzerine yürüyeceğiz, grev kırıcılar çıkacaktır." Sesler yatışınca devam etti. "Kurnaz Johnny Smuts grevi kuvvetle bastıracağından söz etti. Elinin altında bir ordu var ama bizim de olacak. Patronlar nedense Fransa'da, Doğu Afrika'da, Tabora'da, Delville Wood'daki savaşlarda dövüşenlerin bizler olduğumuzu unutuyorlar." Bu sözler onu ciddileştirdi. Yeniden dinlemeye başladılar. O zamanlar onlar için çarpıştık ama bu kez kendimiz için dövüşeceğiz. Her biriniz bölge komutanına bağlı olacaksınız. Savaş komandoları olarak örgütleneceksiniz. Herkes işini bilecek. Herkes nelerin tehlikede olduğunu bilecek. Onları yeneceğiz kardeşler. Eli kanlı patronları da, aç gözlü kuklalarını da. Onlarla savaşacak ve onları yeneceğiz.
27. ayrımın sonu, sayfa 235.